Ayrım 6.
İçinde hala bir damlacık titrek, arı ve lezzetli sayılabilecek bir şeycikler bulursanız ham edin, yutun, yamyam komplekslerinizi rahatlatın, kutsal tutkularınızın değişik naralarını atarak. Yazı bir kozmiktir. Bir cehennem ve cennet kokteylidir ki 50 milyon kilometreden sıçan boku kadar görünen arz yuvarlağının istiridyelerine bir şakacı dost ikram etmiştir onu. Ayrıca kaldı ki zeka eksikliği kişideki tanrı eksikliğidir. Tagor, seni sevmemin nedeni seni yok sayma özgürlüğünü bana vermiş olmandan ötürüdür diyor. Angutluk ibadeti üstüne kendisi aracılığıyla evrensel alaycının kıs kıs gülücüklerini atıyor. Bizim oralarda börek, çörek, pasta, kurabiye, peynirli pide, talaş kebabı, susamlı halka satan adı beyazlı meyazlı bir ünlü pastane var. Kasasında da müşterilere önemli görünme aşkının başkalarını umursamazlığını bitip tükenmeyen telefon konuşmalarıyla kokutan silikonsuz göğsü bir taze gözlüklü var. Ya onun bir kilometre uzağındaki Amerikan barlı uydurma pub'da ne var? Bar taburesine oturduğunda önemli olduğunu, müşterileri görmezden gelerek pahalı papuçlu garson arkadaşlarıyla sohbet uzatan bir ezik delikanlı var. 23-25 arasındaki mesleksiz 33 milyon ezik insan yığınını ışıkla buluşturma yıllarından geçti benim kuşağım. Hemen hepsini Norfolk çağrısı havalanmasında ziyan zebil etti benim kuşağımın üniforma giymiş köy çocukları. Kan kokularını soluyor burası. İsterdim solumayın ama bu konu o kadar yazı düzeyinin altında ki. 95-1997. Ne akıl gücü bilinir ne de aşk gücü. Elimizde olmadan beğenir gideriz aklımızı. Arada sırada kendimize kızıp, bende de akıl mı var yani gibi bir şeyler mırıldansak bile bu öfke geçicidir. Doğa bizi kendi aklımızı beğenmeye mahkum etmiştir. Hem de akıl gücümüzün ne olduğunu doğru dürüst belirleyip öğrenme olanağından yoksun tutarak. Onun içinde sürüklendiğimiz bazı sıkıntılı durumlar karşısında akıl yeteneğimizden kuşku duymak yerine yazgımızı suçlamayı yeğleriz. Talihsiz olduğundan yakınan çok insan vardır, aptal olduğundan yakınan ise hemen hiç. Toplumsal eleştirilerle ilgili konuşma gündemimizde de tembellik, bilgisizlik, görgüsüzlük, yordamsızlık, kaytarmacılık, yalancılık, ahlaksızlık temaları, zeka düşüklüğü ve akıl kıtlığı türünden saptamalara ağır basar. Dikkat edin, bakın anneler babalar, okulda başarısız olan çocukları için daima "Bizim çocuk çok zeki ama maalesef tembel" derler. Siz hiç "Bizim çocuk çok çalışkan ama maalesef biraz ahmak" diyen anne ve babaya rastladınız mı? Ben bu yaşıma geldim, henüz rastlamadım. Çünkü aptallığın doğuştan, tembelliğin ise düzeltilebilecek türden bir eksiklik olduğu inancı vardır insanlarda. Zekanın başarıda ve sonuç almada kendini kanıtlamaya dönük bir niteliği de içerdiğini nedense çoğumuz sık sık unuturuz. Ve yine unuturuz ki hem çok zeki hem de çok tembel olunamaz. Olsa olsa zekanın kendince seçtiği uğraş alanları bizim bildiklerimizin dışına düştüğü için onu tembel sanabiliriz. Birkaç yıl boş gezenin boş kalfası gibi görünen bir sanatçının beklenmedik bir anda bir büyük yapıtla ortaya çıkıvermesi gibi. Zaten aslında insan sadece beyinsel yeteneklerinin boyutlarını değil, kendisiyle ilgili daha o kadar çok özelliği bilmez ki. Kaçımız yaşam sürecimizin ortalama 30 bin gün bile olmadığının farkındayızdır? İnanmazsanız alın elinize kalemi, 80 yılı 365 günde çarpın. Çıka çıka 29 200 gün çıkacaktır. Yeryüzünde 20 bin gün, 25 bin gün yaşayabilmiş olanlar ise çağımızda henüz çoğunluktadır. Cinsel alanda da durum daha değişik değildir. Bir erkeğin erkeklik gücü 5 bin ile 7 bin sevişme arasına sıkışmıştır. Düzenli olarak her gün sevişme koşuluyla 5000 sevişme 15 yıla yakın bir zaman eder. Yalnızlıklar, hastalıklar, yolculuklar, askerlikler gibi durumları da hesaba katar ve bir erkeğin ortalama gün aşırı seviştiğini varsaysak 5000 sevişme 30 yılı kapsar. Biraz daha gerçekçi davranır da bir erkeğin bir yaşam boyunca sevişme ortalamasını 3 günde 1'e çıkartırsak 5000 sevişme 45 yıla kadar uzanmış olur. Haftada düzen 3 kez sevişen erkek ise yılda ancak 156 kez sevişmektedir. Bu tempo içinde 30 yıldaki sevişme sayısı 4680'i aşmamaktadır. Söz aramızda 30 yıl boyunca haftada 3 kez düzenli sevişme küçümsenecek bir ortalama sayılmaz. Bütün bu sevişmelerdeki en üst noktaya vurma anının süreci ise 10 saniyedir. Bir yaşam boyunca bir erkeğin orgazm olduğu anların süreç toplamı 13 saattir. Tut ki 30 saat, tut ki 40 saat olsun. Bütün gürültüler, patırtılar, üzüntüler, kırıklıklar, öfkeler, cinayetler, eziklikler, üstünlükler bir yaşamın 15-20 saatlik bir bölümü içindir. Fiziğimizi bağlayan ölçülerin ne kadar miniskül olduğunu pek anımsamadığımız için birbirimizle bir takım gizli açık yarışlara girer, bunlardan da övünme payları çıkartarak kendimizi avutmaya çalışırız. 5000 yahut 7000 sevişmeyi ha 10 kadınla paylaşmışsın ha 1000 kadınla. 10 kadınla paylaşmışsan çok sevilmiş ve uzun süren aşklar yaşamışsın sayılır. Yok, 1000 kadınla paylaşmışsan bunu da kimse seni pek sevmemiş, 5-10 denemeden sonra hepsi tüyüp gitmiş diye yorumlamak olanağı vardır. Kimi birinci yorumu benimser, kimi ikincisini. Yahut olaylar bu tür yorumlara zaman bırakmadan kendi dalgaları içinde sürükleyip götürür kişiyi. Ne kadar akıllıyız, yaşam rotalarımızı ne kadar sağlıklı çizebiliyoruz yahut aşk tutkusuyla güdüsünü ne ölçüde mutluluğa dönük kullanabiliyoruz? İçinden çıkılacak türden sorular değildir bunlar. Çevrenin, toplumsal hipnozların, bir takım saplantıları doğru sanma koşullanmalarının üstümüzde o kadar büyük etkileri vardır ki, kendi varlığımıza, içinde biçimlendiğimiz kalıplardan kurtulmuş olarak bakma olanağımız bile yoktur. 20-25 bin günü olmadık enayiliklerle süpüre savura, tüketip tüketip kaybolur gideriz. 8-8-1982 Kozmik takvim ve bizim takvim. Üstünde yaşadığımız arz küresinin 5 milyar yaşında olduğu tahmin edilir. Ve yine tahmin edilir ki 50 milyar yıl daha yaşayacak. Dünyamızın geride bıraktığı 5 milyar yıl içinde ne tür serüvenlerden geçtiği tam bilinemediğinden bunu merak edenler bir takım varsayımlarla sadece ping pong oynayarak avunuyor ve daha ötesine pek gidemiyorlar. Öyle ki insanın ne zaman ortaya çıkmış olduğu dahi kesin bilinemiyor. Bulgulara bakılırsa 2 milyon yıl kadar önce galiba demekle yetiniliyor. Ve yine iddia ediliyor ki bundan 75 milyon yıl önce buhar olmuşçasına yeryüzünden kaybolan dinozorlar 150 milyon yıl boyunca sürdürmüşler yaşamlarını. 150 milyon yıl yaşadıktan sonra nasıl olmuş da birden yok oluvermişler. Birbirinden değişik 40'ı aşkın görüş var bu konuda. Dinozorlar öyle çoğalmış, öyle çoğalmışlar ki her canlı için olduğu gibi onlar için de gerekli olan yaşam alanları daralıp küçülmüş ve bu yüzden eriyip toz olmuşlar. Bir başka görüşe göre de yiyip içip öylesine gelişmişler ki erkek dinozorların hayaları 10 okkalık karpuzlara dönüştüğünden apış aralarına sürtüne sürtüne kısırlaşmış. Dünyamızın insandan önceki dönemine ait bazı öyküler bunlar. Bir de bizim güneş sisteminin doğuşuyla ilgili bir tarihçe var. Bundan 20 milyar yıl önce bir büyük bum olmuş. Uzayda bir gaz bulutu patlamış ve bu patlamalar içinde güneşle gezegenleri çıkmış ortaya. O patlayışın hala sürüp gelen dalgalarını uzayı durmadan dinleyen Amerikan alıcıları yakalayabiliyor ve TV'lerden halka da yansıtabiliyorlar. Kozmik takvimin ne olduğuna gelince, o büyük bumdan günümüze kadar geçmiş olan 20 milyar yılı 365 günlük tek bir yılmış gibi düşündüğümüz zaman her mevsimin süresi 5 milyar yıla çıkıyor. Ve arz küresinin henüz ilk baharını bile bitirmediği öne sürülüyor. Kozmik takvime göre 50 milyon yıl yaklaşık bir güne eşit. 2 milyon yılda yaklaşık bir saate. Demek ki kozmik takvim hesabıyla insanoğlu henüz bir saatten beri var evrende. Ne kadar az değil mi? Bizim küçük Asya'ya gelişimiz henüz 1000 yıl olmadı. 2071 yılında yani tam 80 yıl sonra 1000 yıl olacak. 80 yıl önce neydiysek 80 yıl sonra da o olmayacağız herhalde. Çok kalkınacağız, çok gelişeceğiz ve çağdaş olacağız. Divan edebiyatını okur okumaz anlayacak kadar geçmiş kültürümüze vakıf ve dünyanın her yöresindeki insanlarla iletişim kuracak kadar İngilizceyi bülbül gibi konuşan bir toplum olacağız. Biz 732'de Orhun kitabelerini dikerek tarihi ilk belgesel anıtımızı bağışlarken Mısır piramitleri 3400 yaşındaydı. Roma'daki Kolosi Hipodromu 600 yaşında. Bizim ne kadar genç bir toplum olduğumuz ortada. Ayrıca nüfusumuzun %60'ı da 30'undan küçük. O nedenle de herkesin geçmişte yaptığını biz ileride yapacağız. Önce övünmeyi ilk plana almamız bundan. Neden küçük Asya'da eski uygarlıklardan kalma birikimlerle bütünleşmedik? Neden kendi birikimlerimizi dahi her fırsatta sıfırlayıp her işe tekrar sıfırdan başlıyoruz? Çünkü geçmişle asla ilgilenmiyor ve geleceğe güvenle bakıyoruz. Rahmetli Behçet Kemal, Türk'ün güneşleriyle dünya ufku ağardı. Türk olmasa tarihe yazılacak ne vardı diye haykırdığı zamanlarda henüz kozmik takvim ortaya çıkmamıştı. O yüzden şiiri çok alçak gönüllü kalıyor. Oysa şöyle demesi gerekirdi. Türk'ün güneşleriyle galaksiler ağardı, Türk olmasa uzayda yazılacak ne vardı? Gerçek budur ve övününce de böyle övünmeliyiz. Geçmiş birikimler de bize vız gelmeli. Kendi birikimlerimiz de. Nasıl vaktiyle Fatihli Zabit Beyoğlu'na geçince batılı olma devrimine başlamış ve azınlıklara karşı Türkçe konuş vatandaş diye bağırmışsa, bugünkü demokrat aydında haklı olarak Kürtlerin Kürtçe konuşması günah saymıyor. Varsın bir yaptığımız ötekini tutmasın. Varsın Tevfik Fikret'i bile bugün kimse anlamasın. TV filmlerinden dudak dudağa öpüşmesini öğrenmek de az gelişme değildir. Ve 80 yıl sonra İstanbul'un dahi suyu herhalde akacaktır. Ne mutlu bize. 11.1.1992 100 yıl sonraki bayramlar. Artık iyice belli ki 21. yüzyılın sonuna doğru dünyalılar tatillerini uzayda yapmaya başlayacaklar. Elbet dış görüntüye aşırı meraklı olan Türkler de bu modanın dışında kalmayacaklar. Eşe dosta, bu bayramı biz de uzayda geçirmeyi düşünüyoruz türünden çıtlatmalarla yeni aldıkları uzay giysilerini gösterecekler. Eş dost da buna hiç şaşmamış görünecek ve biz de aynı şeyi düşündük ama diyecekler. Geçen bayram uzaya giden görümcem beklediğini bulamamış orada. Ne zaman gündüz ne zaman gece olduğu bile anlaşılmıyormuş. Özellikle genç çiftler yer çekimsiz sevişmeye alışık olmadıkları için çok zorluk çekmişler. Sonunda uzay motelindeki bir uzman göstermiş kendilerini uzayda nasıl sevişileceğini. O nedenle de uzaya gitmek yerine okyanusun 6000 metre derinliğindeki bir akvaryum sitede geçireceğiz bayramı. 2096'nın Kurban Bayramı'nda İstanbul'un trafik sorunu yine güncelliğini korusa bile çok kişi arabasını metro trenlerinin özel vagonlarıyla taşıyacak gideceği yere. Kullanmasa dahi arabası olduğunu göstermek için. Oraya buraya özel helikopterleriyle uçmayı yeğleyenler ise havadayken araçları arızalandığında denizdeki can kurtaran yeleği gibi hemen omuzdan kemerli bir pervane takacaklar kıçlarına. Pervanenin aküyle çalışan küçük motoru kendilerini salimen indirecek toprağa. 100 yıl sonraki bayramların bir başka özelliği de İslam dünyasına ait tüm kurbanların 2 milyon metrekarelik ortak bir mezbahada kesilmesi olacak. Kurban kestirmek isteyenler evlerinden mezbahanın bilgisayarlarına yazdıracaklar adlarını. Kendileri için kesilmiş kurbanların boynuzları da 2 gün içinde bir kurdeleye bağlanmış olarak evlerine gönderilecek. Böylece her aile kendi döneminde kestirmiş olduğu kurban boynuzlarını yine kendi sülalesinden gelecek yeni kuşaklara armağan bırakabilecek. Ve aileler bu yeni tür mirasla övünecekler. Rahmetli dedemin dedesinden 28 çift kurban boynuzu kaldı bana. Dedemin babasından 26, dedemden 18. Kurban etlerinin ne olacağına gelince, dünyadaki tüm yoksullar güneş enerjisiyle karları eritilmiş kutuplara yerleştirileceğinden etler hemen kutuplara gönderilecek. Tek sorun, kurban etlerinin sadece yoksul Müslümanlara mı yoksa tüm yoksullara mı dağıtılacağı? Bu konuda koalisyonun kanatlarında dahi sessiz bir tartışma başlamış durumda. Bazıları aynı dinden olmayanlar neden İslam'ın kestiği kurbanlardan yararlansınlar diyor. Bazıları da bir ayrım gözetmeden tüm yoksulları sevindirmek İslam'a daha çok sevap kazandırır diyor. Her ne kadar tartışma şimdilik koalisyonun bozulmasına yol açacak bir şiddetle değilse bile 100 yıl içinde anlaşmazlığın gitgide daha da derinleşmesinden korkuluyor. Bu nedenle Washington bir çözüm yolu aramaya hemen başlamış durumda. 100 yıl sonra en çok hangi fıkranın sevileceği konusunda da bir anket hazırlanıyor. Sanırız şu fıkra kazanacak. Temel bir ağacın altında ikindi namazını kılmış. Arkasından da ellerini açıp Tanrı'dan isteklerini sıralamaya başlamış. "Hah, bana bir ev veresun." Göklerden bir ses "Olmaz." demiş. "Ha, öyleyse biraz para veresun." Aynı ses yine "Olmaz." demiş. "Ha, öyleyse bir arapa veresun." "Olmaz." "Ha, öyleyse çıldığım namaz için beni cennetine çoyasın." "Olmaz." Temel kızmış. "Ha, olmayırsa olmayır." demiş. "Ben de zaten abdestsiz çılaydım senin namazı." Bayramınız kutlu olsun. Kapılar. Şarkılarla korkuların yarattığı geçmişe dönük çağrışımlar. Ya kapıların elini uzattığı anılar? Şu beyaz boyalı, siyah anahtar delikli sokak kapısı, belleğimin derinliklerindeki bir kapıyla bütünleşiyor. Edirne'deki evimizin önü çift merdivenli kapısı. Onun üstünde bir de siyah demirden küçük bir Arap eli vardı. Top tutan küçük bir Arap eli. Yine siyah demirden yuvarlak bir madalyonun üstünde dururdu. Misafirliğe gelenler kapıyı o Arap eliyle çalarlardı. O yaşlarda beni Arap'la korkuttukları için kapıdaki siyah el ne kadar ufak olursa olsun gözüme ürkütücü görünürdü. Yağmurlar, rüzgarlar, karlar ve güneşlerle kırmızı boyası iyice aşınmış tahta parmaklıklı bahçe kapısı. Kapı açılıp kapanırken üstündeki yaylı bir demirin ucunda sallanan çıngırağı da tın tın çalardı. Balkondan kimin geldiğine bakardık. Sonra o kapı yeşil boyalı demir bir kapı ile değiştirilmişti. Onun da üstünde yeni yaylı bir çıngırak vardı. Kapının her açılıp kapanışında o da tın tın çalardı. Kapı geceleri kilitlendiği için delikanlılık gecikmelerinde üstünden atlardım. Tıpkı dayımın aynı yaşlarda daha önceki tahta kapının üstünden atladığı gibi. Yorgun boyalı, çift kanatlı, arkası kol demirli kalın köşk kapıları. Yarı beline kadar camlı, espanyoletli balkon kapıları. Uydurmadan yapılmış, tam kapanmayan alçak bodrum kapıları. Okulun demirden dev kapıları. Upuzun boylu, camekanlı, sevimsiz sınıf kapıları. Beyoğlu kışlarında açılıp kapandıkça dışarıya sucuklu, sosisi sıcak yumurta kokuları salan, içi yüksek mermer masalı sandviçi dükkanların kapıları. Üstü tahta oymalarla süslenmiş ve yüzyılların ağırlığıyla peş vermiş koskocaman cami kapıları. Eskiliği rezelerine hiçbir eğikliğe uğramadan sadece pas olarak yansımış 4 metrelik katedral kapıları. Tahtalarında bilinmez anılarından süzülmüş, tatsız kaygılarla keyifli günahların kimseye görünmeden uyuduğu otel odası kapıları. Basıldığı yerleri hafif oyulmuş tahta dik merdivenleriyle eski Paris evlerinin usta marangoz elinden çıktığı milimi milimine kapanmasından belli nefti boyası çoktan cilasını yitirmiş kat kapıları. Öne arkaya değil sürülerek yana açılan, ortası 4 köşe küçük delikli blok çelikten cezaevlerindeki koğuş kapıları. Meclisteki genel toplantı salonunun her dem taze cakalı kapıları. Çamlıca'da Selami Hazretleri'nin yattığı bir avuçluk mezarlığın kırık dökük parmaklıklı kapısı. Hangi kapıya baksan bazen bir başka kapının sisler ardında kalmış görüntüsü belirir arkasında. Kimi kol demirli, kimi entipüften, kimi küçücük anahtarlı, kimi taze boyanmış, kimi yüzyıllık. Bir yaşamda içlerinden geçtiğimiz kapıları oturup da kim hesaplamıştır ki? Bir de Belçikalı ressam Margaret'in bir kapısı var. Deniz kıyısına benzer mavimsi bir boşlukta, yarısı açık bir kapı. İçinden beyaz bulutlar geçiyor. Adı da Zafer. Yaşam boyu geçtiğimiz binlerce kapının ardında durmadan aradığımız kapı da o olmalı. 15-12-1987. Cambazlıkla hokkabazlık neden küçümsenir? Bilir misiniz ki insanlar kendilerinden daha hünerli kişileri, şayet onların ellerinde bir yaptırımcıkları yoksa horlamaya yatkındırlar. Uzun yüzyıllar neden müzikçilere sadece çalgıcı denmiş ve neden aristokrat şatolarıyla saraylarında uşaklarla birlikte yemek yemeleri layık görülmüştür kendilerine? Türkçede de akrobatlar, cambaz, illüzyonistler, hokkabaz diye küçümsenmez mi? Çünkü bu tür üstünlükleri olan insanların hem yönetim kademelerinde payeleri yoktur, hem de çiftlikleriyle saray hazinelerinden paşa paşa rahatça geçinebilecek bir durumları. davet edildikleri yerlerde gösterilerini sergileyerek ayakta kalmaya çalışmışlar ve bu dirençleriyle sürdürebilmişlerdir varlıklarını eski çağlardan günümüze dek. Hazineden geçinmenin pek makbul bir geçinme biçimi olmadığını anlayabilmek için Fransız devrimini beklemek gerekti. Amerikan pragmatizmi ise daima kapasitesi yüksek insana prim vermeyi hedeflediğinden hazineden geçinmeyi yeğleyenlerle gizli açık boyuna çatışır durur. Amerikan filmlerinde savunma avukatlarının savcılara %90 ağır basar görünmesi biraz da bundan olmalı. Kaldı ki Amerika'da valilikte, savcılıkta, şeriflikte atanmaya değil seçilmeyle elde edilen görevlerdir. Avrupa'da mutlak monarşi dönemlerinde de çok aşamalı sanatçılar yetişti. Ancak kendilerini halk kitleleri ödemediği için ya aristokratlara ya kiliseye sığınmak zorunda kalıyorlardı. Geçen yüzyılın başında bu tür parasal bir bağımlılığı kırmak için Paris sanatçılarının verdiği savaş, Napolyon savaşlarından dahi çok daha derin izler bırakmıştır tarihte. İnsanlığın düşünce ufukları büyük ölçüde sanatçıların kendilerinden vazgeçmeme pahasına yoksulluğa karşı gösterdikleri yüreklilik ve bunun sonucunda da özgürce estirdikleri yeni rüzgarlar sayesinde genişledi. Bugün gelişmiş dünyada insanoğlunun kendi normal sınırlarını zorlama çabasına karşı duyulan hayranlık, üstü bol sıfırlı dolar çeklerine de dönüşüyor. Paris'teki Lido'da bir akrobatın gecede aldığı para bizdeki bir üniversite rektörünün bir yıllık kazancından fazladır. Çağın cambazı, çağın gerisinde kalmış bir düzendeki bir bilimcinin uzayından uçuyor dolardan kanatlarıyla. Kapasitenin yükseği sade sanatta değil, akrobaside de değerini bulmakta. Bir toplumu hazineden geçinmekten başka bir geçim yolu bilmeyenler yeterince soluklandırılıp, cıvıltılı dönüşümlere doğru yönlendiremiyorlar. Kendi egemenliklerindeki taşlaşmış otorite görüntüsünü en imrenilecek bir modelmiş gibi sunmaya kalkıyorlar kitlelere. O yüzden de bir gece lokantası kemancısının, sirkinin çadırında doğup diğer diğer dolaşan bir trapezcinin, bir gemi aşçısının, kıracağı rekorla yerde bıraktığı aşk arasında sıkışmış bir kozmonotun, insanlığa yeni titreşimler katan öyküleri bizim günlük menülere bir türlü giremiyor. Türkiye'de 15'inden küçük çocukların yüzde kaçı oyuncaklarla oynayabilmekte? Son yapılan araştırmalarda çocukluğu oyuncaksız geçmişlerle oyuncaklı geçmişler arasında büyük farklar olduğu çıktı ortaya. Birincilerde hayal gücüyle yaratıcılık, ikincilerdeki kadar çiçeklenmiyormuş. Küçük trenler, elektronik santrançlar, amatör illüzyonistlik, bilgisayar oyunları, geleceğin kapılarından daha rahat geçebilmenin bir çeşit talimleri sanki. Kapasitesi yüksek, üstün hünerli ama yönetim kadrolarında olmadığı ve hazineden geçinmediği için yaptırımcılığı bulunmayan insanları küçümsemek, toplumsal dinamiği iyiliş etmenin başka bir mengenesi. Toplumun çeşitli alanlardaki cıvıltılı yaratıcılığı, oyuncaksız yetişmişlerin egemenliğinde cesetleştiğinde, ülkenin yelkenlerini ancak neyle doldurabilirsiniz biliyor musunuz? Yan yana dizilip öne doğru eğilerek carta çekmekle. Buralarda buna siyasetçilik de deniyor.